Ayrım 14.
Kimse şunu tam bilmiyor. Cemil gerçekten Aysen'e aşık oldu mu, yoksa olmadım diye kendini mi kandırıyor? Aybahar'da karar kıldığında bu gerçekçi bir fark etme miydi, yoksa yeni bir lades mi? Cemil aslında ne öğretmenine ne Aysen'e aşık oldu. O aslında onlar gibi olmak istiyordu diyen bu romanın yazarı kendini mi kandırıyor, kahramanlarını mı, yoksa okuyucuyu mu kandırıyor bilmeden? Cemil Aysen'de umduğunu bulamayınca mı Aybahar'a döndü, yoksa Aybahar'a olan aşkından ötürü mü Aysen'den uzak durdu? Ve eğer ticarette umduğunu bulsaydı, yüreğindeki semercilik tohumu yine de kök salar mıydı? Yani semercilik Cemil'e en uygun meslek mi, yoksa bu da bir ladesçilik mi? Ne gerçek ne hayali, kim bilebilir ki? Tercihler ve aşklar yaşamın kerteriz defterinde mi? Kitaplar ve defterler size aşkın ne olduğunu anlatabilir ama içinizdeki aşkın ne olduğunu ancak siz bulacaksınız. Belki gerçeği göreceksiniz, belki kendinizi kandıracaksınız. Her konudaki ladesi bu konuda da oynayacaksınız. Ya da nikahta keramet var deyip kendi gerçeğinizi bulma işini dış etmenlerin sorumluluğuna atacaksınız. Nikahta keramet olabilir ama asıl keramet sizdedir. Kelamları keramete çeviren, yaşam deneyimlerinizi imbikten geçirip damla damla biriktiren hazne içinizdedir, sizdedir. İnsanlar yaş kemale erdi derler. Ya kemal nerelere erdi söylemezler. Cemil ile Aybahar aydınlık ve büyük bir ovada birbirlerine sarılıp ağır ağır ve döne döne büyümeye başladılar, büyüyecekler. 35. Cemil'in işi sürekli iyiye gidiyordu. Yanına bir yardımcı aldı. Bu arada Demir ve Ayvaz'la sık sık buluşuyordu. Ayvaz Kültür Bakanlığı'nın sınavını kazanıp Cennetşehir Halk Kütüphanesi'ne memur olarak girdi. Sınavı nasıl kazandığını kimseler anlayamadı. 2 ay sonra Ayvaz ağabeyinin tanıdıkları sayesinde kütüphanenin müdürü oldu. Çok mutluydu. Ancak o kütüphanede 20 yıldır çalışan ve müdürlük bekleyen kişiler hiç mutlu olmadılar. Bu görülmemiş hızdaki terfi onlar kadar değilse bile Ayvaz'ı da rahatsız etmişti. Ancak Ayvaz tatlı diliyle hepsinin gönlünü almayı becerdi. Zaman içinde kendini sevdirdi. Kütüphane binası modern ve büyüktü. Gerçi içinde çok az kitap vardı ama Ayvaz 40 yere başvurdu, sivil toplum örgütlerini ve yayın evlerini mail yağmuruna tuttu, kitap istedi. Sonunda rafları doldurdu. Bir zamanlar ünlü bir eşekli kütüphaneci vardı Niğde'de. Ayvaz onun resmini ve hayat hikayesini kütüphanenin girişine astı. Kütüphanedeki memur sayısı azdı, bakanlık kadro vermiyordu. Ayvaz bir dergide okuduğu kütüphane gönüllüleri sistemini kurdu. Bu sisteme göre ev hanımları, emekliler haftada belli saatlerde kütüphaneye gelip ücretsiz çalışıyorlardı. Bu yaklaşım özellikle çocuklara ayrılan bölümde çok işe yaradı. Ayvaz Haybiye müdürü olmuştu ama hayırlı bir müdür oldu. Bazı müdürler gibi odasına kapanıp Brezilya dizilerini ve sabah şekerlerini izlemedi, kitap okumaya başladı. Ayvaz bir yandan da asıl mesleği olan arkeolojiyle ilgileniyordu. Cennetşehir'in etrafında farklı dönemlere ait tarihi kalıntılar vardı. Ayrıca belediyenin deposuna çok sayıda antik heykel yığılmıştı. Kömür yığınlarının için için yanıp yok olması gibi bu heykel yığını da ağır ağır ama daha çok üstten üstten sessizce azalıp bitiyordu. Ayvaz hepsinin envanterini çıkardı. Yanı sıra kırsal alandaki tarihi kalıntıları üniversitede edindiği bilgilerle incelemeye başladı. Niyeti bu konuda bir kitap yazmaktı. Sonunda yazmaya başladı. Kitabın adı Cennetşehir'in Arkeolojisi olacaktı. Duvardan heykele Cennetşehir'in tarihini, arkeolojisini ele alacaktı bu kitapta. Ayvaz'ın en büyük hayali bir gün belediye başkanı olmaktı. Bu aşkla, bu çevreyle olur mu olurdu. Bu arada Ayvaz'la Cemil bir kooperatife girdiler. Cennetşehir'in hemen yanındaki verimli tarım arazisi üzerinde kurulmaya başlayan Yağma Kent'te yan yana 2 arsa aldılar. Kooperatife girince Demir'e ve İhsan'a olan adı konmamış borçlarını hatırladılar. Onların yoğun itirazına rağmen ödediler. Yağma Kent Kooperatifine girerken ortaklar arasında kamuoyundaki bazı ünlü isimler de vardı. Biraz da onun hevesiyle girmişlerdi. Ancak girdikten sonra bu isimlerin bulunmadığını anladılar. 2 ünlü kişinin adı ortaklar arasında geçiyordu. Ancak ne para yatırmışlar ne de arsa almışlardı. Niçin diye sorduklarında kooperatif üyelerinden birisi, adettir, insanları cezbetmek için bütün kooperatifler böyle birkaç ünlü isim koyarlar demişti. Kendisi de bunu bile bile girmişti. Anlaşılan bu konuda da bir milli mutabakat, bir ladesçilik vardı. Her ne olursa olsun Yağma Kent'te bir ev sahibi olma fikri heyecan vericiydi. Yağma Kent'in adı bile kulağa hoş geliyordu. Günden güne Cemil'in işi hızla gelişiyordu. Artık satışlarının bir kısmını internet üzerinden yapmaya başlamıştı. Semerci adlı bir site kurmuştu. Web sayfası da vardı. Bazı müşterileri mail atıp köylerine, çiftliklerine davet ediyorlardı Cemil'i. O da önceleri eşeğinizin, atınızın resmini gönderin diyordu. Az sonra resim sözcüğünün yanlış olduğunu hatırlayıp fotoğraf gönderin demeye başladı. Müşterilerinden yanına 3 boyuta denk gelecek şekilde birer metre uzunluğunda 3 çubuk koyduktan sonra eşeğin, atın fotoğrafını önden ve yandan çekip internetle göndermelerini istiyordu. Çubukların uzunluğuyla kıyaslayarak hayvanların boyunu, yüksekliğini ve enini tahmin ediyor, semerleri bu tahmine göre yapıp gönderiyordu. Yapılan semerler ise eşeklerin ve atların vücutlarına büyük ölçüde denk geliyordu. Cemil bu işte başarılı olmuştu. Giderek ünü ülkeye, hatta yurt dışına yayıldı. İnsanlar atlarının, daha çok eşeklerinin fotoğrafını gönderiyor, sipariş veriyor, semer ellerine ulaştığında bedelini gönderiyorlardı. Bu arada çok sayıda müşteri semerin güzel olduğu konusunda geri bildirim veriyor, teşekkür ediyordu. İnternetli semerci insanlara ilginç gelmişti. Çeşitli illerde çiftlikleri, bahçeleri olanlar heveslenip eşek yetiştirmeye başladılar. İnternetli semerci semeri ve eşeği meşhur etmişti. Cemil artık ünlü, varlıklı ve başarılıydı. Sönmeye yüz tutan son semercinin Erdek'teki kıvılcımı cennet şehire sıçramış, oradan dalga dalga, alev alev ülkelere ve gönüllere yayılmaya başlamıştı. Cennet şehirliler Cemil'le gurur duyuyorlardı. Başlangıçta ona bizim semerci oğlan diyenler giderek semerci Cemil Bey demeye başladılar. Ve sonunda Cemil'le Aybahar evlendiler. Cemil'in sadıcı Ayvaz'dı. Bütün cennet şehir onları kutladı. Demir nikahta hayatında ilk kez kravat taktı. Çok mutluydular. Göklerine, yüzlerine, ellerine bereketli sevinçler geldi. Artık Cemil'in göğünde, göğsünde, gününde, gecesinde Aybahar vardı. Aybahar'ın gününde, gecesinde ise Cemil. Balayına Erdi'ye gittiler, bir motele yerleştiler. Denize girdiler, sabahları kıyıdaki yol boyunca şehirden kamplara doğru el ele yürüdüler. Akşamları limandaki kahvelerde oturdular. Mustafa Usta yeni evlileri evine yemeğe götürdü. Gelinim gelmiştir diye bir cumhuriyet altını taktı Aybahar'ın boynuna. Düğünde çok altın takan olmuştu ama en çok bu altın sevindirdi Cemil'i. Cumhuriyetin altını, ustanın eli bereketliydi. Yıl geçti, Aybahar açık öğretimden dereceyle mezun oldu. İşletmeyi bitirmişti. Butik üzerine küçük bir mağaza açtı cennet şehirde. Nice genç kendini mecbur hissedip açık öğretime kaydoluyor, ancak kendilerini mecbur hissetmedikleri için yeterince çalışmıyor, mezun olamıyorlardı. Aybahar açık öğretimi ciddiye almıştı. Ona göre nerede olduğun değil, ne yaptığın önemliydi. Cemil ile Aybahar işlerini, evliliklerini ciddiye aldılar. Bir iş sahibi veya evli olmanız önemli değildi. Bunları nasıl yürüttüğünüz önemliydi. Günler geçti. Dünyanın işleri bitmedi. Ayvaz cennet şehire belediye başkanı oldu. Lisedeyken beğendiği bir kız arkadaşı vardı. Az sonra onunla evlendi. Cemil'in de Ayvaz'ın da birer kızları oldu. Arkeoloji kitabı basıldığında Ayvaz kitabı eşine ve kızına ithaf etti. Cemil kızı olduğu için mutluydu. Arada kızım benim işimi sürdürmez, İleride semerci bir damat bulurum kendime diyordu. Yarının ne getireceği bilinmez. Kim bilir, belki kızı da ileride semerci olacaktır. Ayvaz'la Cemil'in dostlukları yaşam boyu sürdü. Ailece görüştüler. Yıllarca yemeklerde, törenlerde bir araya geldiklerinde Ayvaz Cemil'i gösterip benim has dostum dedi. Cemil ise Ayvaz için benim baş dostum diyordu. 36. Yıllar geçiyor. Ülkemiz yeni teknolojilerle, ancak eski kafalarla bata çıka ite kaka ilerliyordu. Bir yöneticinin elinde bir bardak çayla televizyona çıkıp "Bu çayda radyasyon yok, ben içiyorum, siz de için" demesinin üzerinden yıllar geçmişti ama hala balıklarda sorun olduğunda yetkililer televizyona çıkıp balık yiyorlar, bağırsak enfeksiyonu salgında ellerine bir bardak su alıp cümle aleme "Bu şehir suyudur, ben içiyorum, siz de için" diyorlardı. Sonunda bir kuş gribi çıktı. Kuş gribi yeni bir hastalıktı ama salgın karşısındaki tavırlar eskisi gibiydi. Politikacılar yine sakinleştirici, örtücü açıklamalarda bulundular. Kuş gribi olabilir diyenleri işgüzarlık etmeyin, memleketi telaşa vermeyin diye azarladılar. Ama artık en azından basın gözünü açmıştı. Bir gazete radyasyonlu çay yutturmacasını hatırlatarak "artık yemezler" diye başlık attı. Ancak vatandaşlar bu gazeteyi tam okumadılar. Hem yetkililerin açıklamalarını yediler hem de hasta tavukları. Bana bir şey olmaz diye kendi kendilerini kandıran ve tehlike yok diye ladesçilik yapan politikacılara inanan vatandaşlar göğüslerinde lades kemiği taşıyan tavukları tükettiler. Aslında kendilerini tükettiler. Bir baba gazetecilere 4 tavuğumuzdan 3'ü öldü. Bir şey yok diye biliyorduk. 4.'ü de biz kesip yedik dedi. Şimdi burada ne köylü tamamen suçlu ne de %100 politikacı. Cene şehirli Demir ve bu kitabın yazarı halkımızı A'dan Z'ye aydınlatamadı. Veya herkes sorumlu. İyiliği paylaşmak hünerdir. Hataları paylaşmak da gerekli. Ladesçilik bir milli oyunsa eğer, yeri geldiğinde birileri oyun bozanlık etmeli. Bir gece kapı çaldı ya da uykuda bana öyle geldi. Tam emin değilim. Kalkıp kapıyı açtım, baktım 8 kişi. Demir, Raif, İhsan, Cemil, Ayvaz, Aybahar, Aysen ve Havva Hanım. Onları hemen salona aldım. Yazarlarını arayan bu 8 kişi aslında hesap sormaya gelmişti. Hemen nasıl anladın diyeceksiniz. Aylardır birlikteyiz. Birbirimizi ne düşündüğünü yüzünden anlayabiliyoruz artık. Önce kahve yaptım onlara. 3-5 hatır sorduk, havadan sudan konuştuk. Bu hatır sormalar müzikteki sol anahtarı gibidir. Olmasa da olur ama mutlaka bulunmalıdır. Hayatımızdaki nice küçük şey gibi belki bu da bir kandırmacadır. Nasılsınız deyince kötüyüm diyeni hiç görmedim. Önce teşekkür ederim, iyiyim denir. Bir sıkıntı varsa sonra söylenir. Demir konuya girip, Üstün abi, bu romanın ana fikrini okuyucu tam anlayabilecek mi? Kitabın tümü yaşamın kerteriz defteri. Okuyucuya yaşamdaki zenginliklerin yerini gösterecek mi? Dedi. Demir kardeşim, bence yaşamın ana fikrini kavramak önemli değildir. Belki mümkün de değildir. Önemli olan bizim yaşama ne anlam yüklediğimizdir, dedim ve devam ettim. Balıkçının kerteriz defteri satın alan kişiye zengin balık yataklarını, doğru noktaları gösterir. Birlikte oluşturduğumuz bu roman okuyucuya doğru noktaları göstermiyor, doğruluğun önemini hatırlatıyor yalnızca. Eğer bu romanın tümünü bir kerteriz defteri sayarsak belki bir tek nokta işaretlenmiş üstüne, o da en büyük zenginliğin dürüstlük olduğudur. Ben bunu söylediğimde tanıdık bir söz duymuşların tebessümü belirdi Demir'in yüzünde ve tekrar merakla sordu. Bu romanı yazarken gerçek yaşamdaki bazı olaylardan mı etkilendin yoksa hepsi hayal ürünü mü? Hepsi hayal ürünü diye cevap verdim. Raif, abi gerçekten mi hayal ürünü yoksa hukuki bir sorun olmasın diye mi söylüyorsun? Ben tabii ki hayal ürünü, ancak bunun böyle olduğunu açıkça vurgulamamı editörüm söyledi. Ona da yayın evinin avukatı söylemiş. Avukata kim söylemiş bilemiyorum. Sanırım böyle davranmak adetmiş. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz bende ladesçilik yok. Her şey şeffaf. Neyse, hukuki konular sizi bağlamaz. Siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hayal mi, gerçek mi? Hepsi birden gerçek, gerçek hissediyoruz dediler. Onlara arkadaşlar, başkalarının sizi nasıl gördüğü önemli değildir. Sizin kendinizi nasıl gördüğünüz önemlidir dedim. Başlarını salladılar. Aysen, elinize yüreğinize sağlık. Çok uğraşmışsınız ama ben kendimi eksik hissettim bu romanda. Kadınlar azınlıkta dedi. Aybahar, sizin alıngan olduğunuzu biliyorum hocam. Lütfen darılmayın. Bence de öyle. Aşk var bu romanda ama aşıklar yok ortada diye ona katıldı. Bilmiyorum dedim. Aşkın değil dürüstlüğün romanı bu. Kerteriz defterinden de belli. Belki ülkemin ve dünyanın aşka değil dürüstlüğe ihtiyacı var şu anda. Belki de benim aşka ihtiyacım yok şu sıralarda. Bilmiyorum. 20 yaşımda yazsaydım aşkın kerteriz defterini sattırmazdım belki de. Demir, Üstün abi, bu romandaki bütün sözler, düşünceler bize mi ait yoksa sen mi yazdın hepsini? Ara ara denetimden çıktığınız oldu ama sonuçta ben yazdım tabii. Belli. Biz kendi varoluşlarımızı yaşayamadık. Üstelik az olay var diyor öykümüzde. Çok tumturaklı laf ettik. Mesaj taşıdık yalnızca. Mesaj hamalı olduk. Biz buna mecbur muyduk diye eleştirdi Demir. Cemil, sonra bir de kafiyeli konuşturdun bizi abi. Kendi halimize bıraksan doğru düzgün konuşurduk adam gibi. Demir, sanatınıza saygımız sonsuz. Ancak çocuk haklı sanırım. Hepimiz sanki sizin ağzınızdan konuştuk. Kendimiz olamadık galiba. Ben, dostlarım. Kim bu dünyada gerçekten kendisi olabiliyor ki? Kim tamamen özgür, kim kendini veya birilerini kandırmadan bir şeyler yapabiliyor ki? Tiyatroda ya da romanda yazar her kahramanı farklı bir üslupla konuşturduğunda mış gibi davranmış, kandırmış olmuyor mu? Herkes kendine ve çevreye karşı ladesçi bu dünyada. Cemil, abi tamam da ben anlamadım şimdi. Kafiye niçin gerekli? Uygun adım gider gibi uyaklı, uyumlu bir dünya gerekli ve düzeniyle uçan kuşlar misali. Kafiyeli bir dil düzgün ve dürüst tutar belki bizi. Belki dilin doğal akışı içinde zaten var kafiye. Lades kemiklerini kıran göçmen kuşların ve düzenini bozan insan evladı, yaşamın keyfini, dilinin kafiyesini kaçırdı, basitçe konuştu. Belki bunun için kafiyeli yazdım. Belki de her bir kafiyeyi buldukça paltosunun ceplerinde para bulup sevinen çocuklar gibi kendi kendimi eğlendirdim, hüner gösterdim. Veya uyak uyumdur kısaca. İyi de şimdi ben ne diye açıklıyorum ki? Her açıklama bir savunmadır. Niçin su içtin diyene, çünkü içtim denir varoluşçulukta. Niyet niyetsiz olabilmeli bazen. Sanatçı hesap vermeyecek mi diye sordu Demir. Ben, bilim insanı her zaman hesap verebilmeli. Ancak sanatçı hesap vermeli mi emin değilim. Sanatta geleceğe ilişkin hesap sorma sansür oluyor. Geçmişe ilişkin hesap sorulursa eleştiri oluyor. Galiba hiç hesap sorulmazsa da balta girmemiş oluyor. Ayvaz, bir kafiye diyorsun abi, bir uyak. Dilde tutarlı olmak gerekmez mi? Cemil Ayvaz'a bundan söz etmişti dedi. İhsan, Üstün Bey, affedersiniz benimki biraz kişisel olacak. Romanda rolüm az gibi geldi bana. Sanki hak ettiğimden daha az rol aldım. Haklı olabilirsiniz İhsan Bey, ancak bir de şu var. Belki de insanlar hak ettikleri rolleri almamalılar. Aldıkları rolleri hak etmeye çalışmalılar. Bence siz rolünüzü hak ettiniz, iyi bir abiydiniz dedim. İhsan ise, teşekkür ederim, o sizin iyi görüşünüz diye karşılık verdi. Havva Hanım, romanınızı, öykümüzü okudum. Ailemizi, çocuklarımı yüceltmişsiniz, teşekkür ederim. Yalnız bir şeyi merak ettim. Bölüm isimlerini hem rakamla yazmışsınız hem yazıyla. Niye? Uyaklar kadar bu da gereksiz gözüküyor bence. Ben, üç kağıtçılığın, dolandırıcılığın yaygın olduğu günümüzde ödenecek miktar senetleri rakamla yazıldıktan sonra bir de yazıyla yazılıyor yanına parantez içinde. Hani bir tahrifat yapılmasın diye. Sanırım bunu hatırlatmak istedim kendimce. Biraz da editör bir tahrifat yapmasın diye bir muhasebeci titizliğiyle yazdım. Herkes güldü. Raif, ben de bir şey söyleyeyim. Benim dükkanla Mustafa Usta'nınkini epey tarif etmişsin romanda. Birer ikişer gelip bizi buluyorlar insanlar. O sözlerin hepsini ben söyledim zannedecekler diye hafiften bir huzursuzluk duyuyorum içimde. Demir, üzülme. Kimin söylediği sözler gerçekten kendisine ait ki bu alemde? Cemil, Üstün abi, romanın başında benim doğumumla ilgili bir kehanet vardı hani, onu tam açıklamadın. Doğru, sanırım şu ilk kehanetin yorumu. İnsan dünyada yalnızdır. Kendine ait sandığı pek çok şey ona ait değildir. Hatta kendi varlığı bile belli bir süre aittir kendine. Oysa insan her şey elindeymiş, kendisine aitmiş ve hiç ölmeyecekmiş gibi davranır. Bu insana özgü derin ve temel bir kendini kandırıştır. Hiç gitmediği ve gitmeyeceği Güney Kutbu'ndaki bir düzlüğe kendi adının verilmesine sevinen bir kral gibi. Veya benim yıldızlarıma ne oldu diyen Medici'lerin küçük oğlu gibi her şeyin kendine ait olduğunu sanır sürekli. Uzaktaki yıldızların size dedenizden verasetle intikal ettiğini düşünebilirsiniz. Bu konuda elinizde resmi belgeler de bulunabilir. Ama ne yanınızda taşıyabilirsiniz onları, ne de ellerinizi uzattığınızda ısıtabilirler sizi. İşte aynen bunun gibi, ne biriktirdiğiniz onca malı bir oturuşta yiyebilirsiniz, ne sahip olduğunuz onca para ve itibar sizi ölümden koruyabilir. Aslında yıldızlarla aranızdaki ilişkiye benzer bir mesafe, maddi zenginliğinizle sizin aranızda da duruyor sessizce. Siz ancak kendinizi kandırarak yıldızlara ve tüm maddi varlığınıza çok yakın olduğunuza inanabilirsiniz. Siz galiba bir emanetçisiniz bu dünyada. Kimi siyasi lider partisini bir emanetçiye bırakıp bir süreliğine gider. Adamı emanetçidir de kendisi memleketin sürekli sahibi mi? Onca mal, mülk ve itibar gün gelir bir varmış bir yokmuş olur. Onca güneş ve gezegen de bir vardır bir yoktur göğünde. Bu dünyada gerçekten senin olan duyguların ve düşüncelerindir. Dışarıdakiler düşünürsen zihnindedir. Yıldızları yakın, malını mülkünü sürekli kendini sanmak sanırım ladesçiliktir. Aybahar ve Aysen ağlamaya başladılar. Mustafa Usta şefkatle, "İçin ağlıyorsunuz çocuklar?" dedi. İkisi de ayrı ayrı, "Çünkü ağlıyoruz efendim," diye cevap verdi. Üstün abi, belki yanılıyorum. Romanda sanki batı karşıtı bir hava var gibi. Bizler mi karşıyız yoksa sen mi diyerek konuyu değiştirdi Cemil. Ben ne doğuya karşıyım ne batıya. Her şey gri, ne bembeyaz ne kapkara. Doğunun artıları ve eksileri var, batının da öyle. Pozitif bilimde, sanatta güzellikler yarattı batı, bu iyi. İnsanlığa çok hümanist iletiler verdi, bu da iyi. Ancak batı, insanlığa verdiği sözleri tutmadı. Dediği başka, yaptığı farklı. Bizdeki hocanın dediğini yap, yaptığını yapma fikri batı içinde geçerli. Doğu güçlüyken savaştı, yendi. Batı da dünden bugüne aynı. Haçlı seferleri neydi? Avrupa Konstantinopolis'i niçin ezdi? İster doğu ister batı güçlü olan unuttu sevgiyi. İnsanlığın kalbine battı. İki öğretmenim, Fransa bir zamanlar Hatay'ı işgal etti diye dava açmış Avrupa'da. Ellerinden öperim. İyi de geçmişte olanlardan ötürü ülkeler bugün birbirlerine tazminat davası açacak olsa mahkemeler kilitlenirdi. Mesela Cengiz Han'dan ötürü Moğolistan, Büyük Britanya'dan ötürü İngiltere, kurduğu onca devletten imparatorluktan ötürü Türkiye, Roma'dan ötürü İtalya ve bugün hala savaşan nice ülke mahkemeye verilse alınacak tazminatlarla 10 defa donatılırdı dünya. Tabii Afrika yine aç kalırdı. İzmir'e çıktılar diye biz Yunanlılara dava açsaydık, İstanbul'u aldık diye onlar bize, torunlarımız gülerdi halimize. Peki ne yapmalı dedi Raif. Ben de dedim ki, bence bireyler gibi milletler de bitmemiş işlerini bitirmeli, ukdeler ufukların gerisinde kalmalı, geçmişe esef etmeyelim, geleceği tesis edelim. Tarih boyunca ne resim birleştirdi insanları ne bilim. Doğalı bulmaya gitti Tahiti'ye Gauguin. Biraz doğalı paraya çevirdi, biraz da misyonerlik etti. Eğer bir gün birlik olacaksa insanlar, ki uzak ihtimal, belki tiyatro, belki patronsuz sinema ve asıl müzik birleştirecek onları. Beethoven ahlakı gerek insanlığa ve Joan Baez bereketi gönüllere. Livaneli'nin divane gönlü ile Theodorakis dost kalsın gerek. Ve ney nefesi gerek gönüllere, güneşler gibi dönsün diye Mevlana. Bir garip hipotez benimki de işte, iş arkadaşınızı, içki arkadaşınızı, ev arkadaşınızı vurabilirsiniz ama birlikte şarkı söylediğiniz adamı vuramazsınız. Havva Hanım, birer ömür tükettik bu romanda. Harcadığınız zamana değdi mi? Ben, pazarlamacılıkta bir taktik var. Puan biriktir, harcadıkça kazan diyorlar. 100 lira harcıyorsun, 10 liran birikiyor. 200 harcadığında 20. Çok biriktirmek için çok harcaman gerekli. Sanırım bu şık bir lades, göz göre göre kandırmak müşteriyi. Ama bir yandan da düşünüyorum da bu harcadıkça kazan fikri hayatımızın özeti belki. İnsan evladı bu dünyaya geldi geleli harcadıkça kazanıyor sürekli. En değerli yıllarımızı harcayıp diplomalar, ekmek paraları kazandık. Anneler hayatlarını, vücutlarını, uykularını verip bebekler kazandılar. Yaşam boyu ne kazandıysak harcadık da kazandık. Bu dünyada vermeden hiç almadık. Harcayarak kazanmak ve sona doğru yol almak bu evrende maddeye sinmiş en temel çelişkidir belki. Madenleri, ormanları, atmosferi harcadıkça kazandığını düşünüyor medeniyet. Kazandıkça yıkıma yaklaşıyor halbuki. Raif, aylarca, yıllarca uğraştınız bu roman için. Bunca zahmete değdi mi? Dökmen, yaşımız ilerledikçe birer kerteniz defterine dönüşür yaşamlarımız. Görüp bildiğimiz ne varsa orada yazılıdır. Bizden sonrakiler okusun isteriz. Eğer roman sayılırsa bu roman, benim yaşamımın kerteniz defterinden çıkarılmıştır. Bütün dünyayı doyurmaz ama rehberlik edebilir bazılarına. Eğer gelecekte bir tek insan eksik ölürse bu roman yüzünden veya bir tek baba hiç yalan söylemeden bir tek çocuk yetiştirebilirse zahmetime değdi derim yürekten. Bakınız, göçmen kuşlar ve düzeniyle uçarlar gökyüzünde bir dostluk ve dayanışma işaretidir bu. Başımızın üstünde uçup giderler de sürekli fark etmeyiz gösterdiklerini. Dürüstlük doğallıktır. Doğada ve doğallıkta dürüstlük vardır. Tavuğun lades kemiğini kırıp oyun diye kardeşini kandırmaya çalışan insan kendi oyununa geldi. Kendini ve doğayı kandırmaya çalışıyor farkında olmadan ve böyle giderse bir gün gökyüzündeki kuşların ve kardeşliğini bir kemik gibi kırıp atacak besbelli. Kendimi ve cümle alemi ne diye kandırayım ki lades kemiklerini kırmayalım ve kuşların gökteki ve düzenini. Salondakiler birbirine sarılmak için kollarını açtılar. El sıkışan iki insanın lades kemiğine benzeyen kolları gibi ötekine sarılmak için kollarını açan bir insanın iki kolu da lades kemiğini ve kuşların gökteki V düzenini hatırlattı o an bana. Uçmayı unutmuş kuşlar gibiydik. Bir açıp bir kapayıp kollarımızı teker teker birbirimize sarıldık ve ağlıyorduk. Kitabın sonu. 9 Mart 2006. Sayfa 246.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr